Ayrım 14. Birlikte yaşadıklarım, birlikte öldüklerim. Aziz Nesin. Sayfa 185. Sayenizde. Artık ağlatmıyorsa beni ne neşe ne keder, sayenizde sevgililerim. Şimdiye dek somurtan kader birazcık olsun gülümsediyse yine de sayenizde. Bu sabah açık pencereye karşı tatlı ve mutlu girinebilmem sayenizde. Korkunç bir hüzün dolu koğuşta her şeye rağmen direnebilmem sayenizde. Kısacası umutsuzluğa teslim olmuyor ve normal yaşıyorsam yine sayenizde. Sizleri tüm felaket arkadaşlarım ise bir kardeş sevgisiyle seviyorsam hep sayenizde sevgililerim. Uğurlayan kim, yolcu kim belli değil. Aşacağız gibime geliyor bir denizi. Siz beni bırakıyorsunuz kıyıda, bense hepinizi. En güzel eserim karşısında ben, bir rahat, bir hoşum. Uzaklarda ak saçlı Madonna eşim ve omzunda şu dazlak başım. Açın pencereleri sonuna dek, bahar girsin içeri. Radikya toplamak istiyorum yatak komşularıma. Feleğin eleği ve bizler. Feleğin eleği elinde eler durur bizleri gündüz gece. Nicelerimiz geçer gider elinden. Ne mutlu kalbur üstündekilerin sevdiklerine. Gerek. Mecnun'a Leyla'sı gerek, bana Madonna işim. Yiğide dövüşmek gerek, benimse direnmek işim. Aslana taze et gerek, benimse umuttur aşım. Taze et bol olmak gerek, aslanı doyurmak gerek. Umutsa hep dolmak gerek, içini doldurmak gerek. Ateşim üşütmekten 37,5. Daha fazlalaştırmamak için yataktan kalkmıyorum ve telefon etmiyorum. Merak etmeyin, Rosa Osmanova ciğerlerimi dinledi, ciddi bir şey görmedi. Öksürüğüm daha hafifliyor. Gribi hemen geçiren bir ilaç varmış ki piyasada bulmak zormuş. Reçete yazacak eczanede tanıdığınız varsa alabilirsiniz dedi. Vera Feonova'nın anası ya da şekeri bulabilir. İlacın adına Rodatin gibi bir şey dedi. Reçeteyi naylona koydum. Birbirinize geçirmeyin, olmazsa solgamistin veririz sana dedi. Yatmamı rahat etmemi söyledi. Hepinizi hasretle kucaklarım. İmza Jack. Kapkaçağımı çok iyi yıkayın aman. Sizlere grip bulaşmasın. Belki yeniden grip oldum. Şişeyi gece başıma dikmiştim. Yazılı telefonlar serisi. Şekerim. Oturup daha doğrusu yatıp uyuma gayretleriyle sızlanacağıma seninle yazılı olarak konuşmaya karar verdim. Gözümü yormamak için yalnız satırları takip ediyor, harfleri doğru yanlış yazıp yazmadığımı aldırmıyorum. Bana öyle geliyor ki bu satırları yazarken sanki yanımdasın ve uyku sersemi halimle seninle konuşuyorum. İçimde telefonda bekleyenler endişesi yok. Hatta uyku tatlı tatlı gelmeye başlıyor. İyice sersemleyince hemen yatıp uyuyacağım galiba. Yarın uyanırsam neticeyi bildiririm. Sen benimle konuşup karşılık vermediğin için monoton bir konuşma halindeyim ve galiba uyuyacağım. Ulan ne tuhaf şey be. Telefon başında sıra beklerken öyle sabırla bekliyorum ki hayret edersin. Hatta biraz daha bekleyeyim diyorum. Çünkü konuştuk mu hemen telefonu kapatmak gerekiyor. Oysa ki konuşmazsak telefonun arkasında sen varmışsın da yanımdaymışsın gibi oluyorum. Bu sabah nevropatolog görüşte duyuşta aldanmalarım oluyor mu diye sormuştu. Bunu yanılıp da kendisine anlatsam mal bulmuş magribi gibi sarılır malzeme buldu diye. Penceremin içinde yazı masası gibi rahat yazıyorum. Komşum yarın gidiyor. Burası hem rüzgar tutmaz hem boktan da olsa manzarası avluya bakıyor. Düzeltilmeli. Dipnot Aziz Nesin'in kendi notu. Ne iyi ettim de böyle yazı gevezeliğine başladım. Komşularımın aptal aptal konuşmalarını duymuyorum. Üstelik de kendimi evdeymişim gibi hissediyorum. Haydi şekerim, iyi geceler. Nezlen geçer geçmez oğlumu tarafından öpersin. Hepinizi hasretle bir daha kucaklar. Yüksek müsaadenizle uyumak üzere yatağıma uzanıyorum. Çuval çuval öpücükler, kendinize iyi bakın. Agasya telefon edemiyorum. Numarasını sağlam kendi hatırlamazdım. Hep deftere bakardım. Ama iyi ki telefon edemiyorum. Minnettar olduğum insanlarla konuşmak beni üzüyor, gereksiz duygulanıyorum. Üstelik Agassi telefonla gevezelik etmesini hiç sevmez. Hemen kapatır, kısa keser. Buna çok seviniyorum. Askerhut ailesine, Goyşalara sevgi dolu öpücükler. Jack. 14 Mart 1978 Salı, saat 22'yi epey geçiyor olmalı. Sabah oldu uyandım. Talebelerimden Emir Memgazellikov'un annesi geldi. Burada. Terapeutmiş. Adı Roza Osmanovna. Galiba Osmanovna. Eğer ailem görüşmek isterse bana başvursun dedi. Ben de bu kadar adam görüşmek isterken özel muamele yapmamasını söyledim de belki koğuşta değil de başka bir yerde görüştürürüm dedi. Emir çok iyi bir talebemdir. Annesini böyle bir çocuk yetiştirdiği için tebrik ettim. Pırlanta gibi bir oğlandır. İlla beni görmeye gelecekmiş. Rahatsız olmasın dedimse de anlatamadım. Gelecek muhakkak. Yine mektup kağıdı isterim. Jacques. Bu defterden gönderilmemiş kalmış. Dipnot azinesinin notu. Şeker karıcığım, dün operasyonu olan yavru bu gece kaç kere mama diye yardım istetti seslendi. Belki de başkasıydı bağıran, yardım dilenen. Ama ne gelen var ne de kimin çağırdığı ile ilgilenen. Daha öyle lakırlıklar anlatılıyor ki hastalar, eğer başımın ağrısı bunca rahatsız etmeyecek kalır, şiddetlenmezse, değil operasyona, herhangi bir tecrübe tavşanı muamelesine bile razı değilim. Artık en ufak baş ağrısı yok. 55 yaşındayım. Onlarca yıl daha yaşayacak değilim. 5 yıl aranızda yaşayabilmek şimdiki halimle benim için en büyük mutluluk olacaktır. Yeter ki başınıza bela ve yük olmayayım. Sevgilim, yanlış anlama beni. Sabah sersemliğiyle yazıyorum bu satırları. Pazar günü etraflı konuşuruz. Büsbütün kör değilim. Evimin bir köşesinde kendi gereklerimi kendim yapabilirim sanıyorum. Burada alışmadığım bir yerde zaten her şeyimi kendim yapıyorum. Körlüğüme hiç aldırmıyorum dedim ya, tamamen kör değilim. Zavallılığım, acizliğim hemen hemen geçti. Daha normal hareket edebiliyor, daha sağduyuyla düşünebiliyorum. Ateşim dün sabah 37+2 iken akşam 36+8 idi. Bu sabah 36+5 oldu. Ne öksürürken, ne aksırırken, ne de ıkınırken katiyen başım ağrımıyor. Durup dururken de ağrımıyor. Çiş ve kakayı normal yapıyorum. Rahat uyuyorum. Sanki her an, her dakika sizlerle beraberim. Sizleri meğer ne kadar severmişim. Şekerim, hastanenin atmosferi ve personelin kuru somurtkan sırf vazife duygusuyla, o da tam değil, hareketleri bana müthiş hapishane günlerini hatırlatıyor. Orada faşistlere karşı nefretimiz bizleri ayakta tutuyordu ve teslim olmuyorduk. Burada olduğum kadar hiçbir zaman mukavemetimin kırıldığını hatırlamam. Öyle dinlenmeye ihtiyacım var ki tasavvur edemezsin. Her şeye karşı direnmek için kuvvet toplamam gerekiyor. Bu da ancak bir iki hafta aranızda kalmakla bu müthiş ezici atmosferden kurtulmam gerek. Hem de müdahalesiz olarak hastalığın normal gelişim sırasını izlemek de mümkün olacaktır. İyiliğe ya da kötülüğe gidişi ya da hiçbir değişiklik olmadığı anlaşılacaktır. Benim sizlerden tek ricam iki hafta olsun bunu sağlamaktır. Dünyalar benim olacak. Beni sonsuz minnettar edeceksiniz. Agasi'ye bir danışın. Muvakkaten taburcu edilmem hususunu, yoksa burada çıldıracağım kararsızlıktan. Hem bir süre bir yatakta serbest kalacak, boşuna başkalarının tedavisine de engel olmayacağım. Bu sabah durmadan kan aldılar. Bir türlü kan gelmiyordu. Sestra, amma hasissin, kan vermiyorsun dedi ve öbür konumdan almak zorunda kaldı. İğneleri vuruyorlar, nestatin getirdikleri yok. Pazartesi nestatin gelecek demişlerdi. Salı geçiyor, hala yok. Ya benim kendiminki olmasaydı? Bir alem ki kim kime dunduma. Etrafımda gördüklerim hiç güven telkin etmiyor. En baştakilerden tut en alttakilere kadar böyle maalesef. Baş doktor dün geldi. Operasyondan gelen çocuğa arkası kesilmiş. Bana büyük mektup kağıtları verin ki böyle parça parça olmasın ve yazıların bir aptalın manasız saçmalamalarına benzemesin. Demek istediklerimi bir bütün olarak belli bir mantık sırasıyla yazayım. Göz iyi görmediğinden sayfaları şaşırıyorum, fikirler de parça parça oluyor. Bir yerde dün baş doktorun geldiğini yazmaya başlamıştım, devam ediyorum. Operasyondan gelene öyle sorular soruyordu ki, belli değildi onu mu kontrol etmek içindi, yoksa yatanlara ve bana dolayısıyla övünmek için miydi? Çünkü hemen sonra yanıma geldi, konuştu. Operasyonları hastayla konuştukları, hele soruları çok tuhaftı. Bu hastanenin adını sordu. Mı? Dipnot gerisi yok. Olduğunu sordu. Çocuk 16 yaşında, ne bilsin farkı? Bu yerin öyle basit bir hastane olmadığını, dünyanın en önemli bir enstitüsü olduğunu bizlere duyururcasına anlatıyordu. Şekerim, burada gerçekten çok büyük işler yapılıyor. İnsanların hayatı kurtarılıyor. biz sanatkarların yaptıkları gibi lafabazlık, yani lafazanlık olacak, değil. Güzel sözler, demagoji değil. Adamlar çok müsbet iş görüyorlar ama yine de övünmemeleri gerekir. Tevazu en büyük fazilettir. Sözlerinde Kafkaslılara özgü gerçekliği sezdim. Bilim düzeyi ne kadar yüksek olursa olsun, kültür düzeyi oradan aşağı olmamalı. Bunları yazarken öyle rahatlıyorum ki, sanki yanımdasın, seninle sakin sakin konuşuyorum. Hepinizi de göresidim. Dipnot Latin harfleriyle yazılmış. Ama senin de öyle konuşmak ihtiyacın var ki bilemezsin. Askerler kura çeker orduda. Burada da kura çekiyoruz. Kimine bu dünya düşüyor, kimine öte dünya. Kemal Tahir, yorgun savaşçı. Dipnot, 24 Aralık 1965'te Az Gittik Uz Gittik adlı gazete köşesinde yayınlanmıştır. TDK'nın İstanbul Üniversitesi'nde düzenlediği bir açık oturumdaydık. Dilde tutucu olanlardan bir konuşmacı, halka rağmen inkılap olamayacağını, dil özleşmesinin halka rağmen bir tutum olduğunu söylüyordu. Üzerinde durulacak önemli bir konudur. Evet, halka rağmen devrim olmaz. Ama halka rağmen ne demektir? Çünkü halkın oy çoğunluğunu kazanmakla da devrim olmaz. Dil özleşmesinin kamuoyuna karşı olduğunu söyleyen konuşmacıya cevap olarak dinleyicilere soruyordu. Halkın oyuna başvurularak Latin alfabesine geçilebilir miydi? Dinleyiciler yanıtlıyorlardı. Geçilemezdi. Halk oyuna başvurularak fes yerine şapka alınabilir miydi? Alınamazdı. Halk oyu ile tekkeler kapatılabilir miydi? Kapatılamazdı. Halk oyu ile cumhuriyet kurulabilir miydi? Kurulamazdı. Bu sırayla şimdi kendimize yanıtı zor olan soruyu soralım. Halk oyuna başvurularak Kurtuluş Savaşı kazanılabilir miydi? Bence bu sorunun yanıtı şöyledir. Kurtuluş Savaşımız hiç şüphesiz bir halk hareketidir. Halkın emperyalizme baş kaldırmasıdır. Ama bir halk hareketi olan Kurtuluş Savaşı halkın oyuna başvurulsaydı ne olurdu? Gerçekçi bir görüşle Kurtuluş Savaşı'nı incelediğimiz zaman dünyada emperyalizme karşı ilk ulusal kurtuluş ve bağımsızlık savaşımız yine kazanılırdı. Ama iş bir oylamaya kalsaydı, Birinci Dünya Savaşı'nı yenilmiş Türkiye insanlarının çoğu Mustafa Kemal'e mi yoksa padişaha mı oy verirlerdi? Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasındaki zorluk ve bu savaşı başaranların büyüklüğü işte buradadır. Büyük romancımız Kemal Tahir'in yeni romanı Yorgun Savaşçı, gerçekçi bir açıdan Kurtuluş Savaşı'mızı anlatıyor. O romanda yiğitliklerin yanında kaltabanlıkları, yürekliliklerin yanında korkaklıkları, üstünlüklerin yanında alçaklıkları görüyoruz. Ve böylece Kurtuluş Savaşımız tam bir gerçekçilikle gözümüzde daha bir değerleniyor. Kemal Tahir, Yorgun Savaşçı'da yiğitlik destanları düzerek, salt kahramanlık masalları anlatarak işi bir oldu bittiye getirmiyor. Böylece işin bütün zorluğu içindeki gerçek değer ve başarı daha da büyümüş oluyor. Yorgun Savaşçı romanı için Kurtuluş Savaşı'nı anlatan roman demek eksik ve yanlış olur. Okurun asıl ilgisini çeken romanın baş kişisi bir yüzbaşının gözü ve onun yorumlarıyla olaylara bakmamızdır. Büyük olayları konu edinen romanların çoğundaki roman sanatı bakımından başarısızlık, romanın gücünü salt büyük konudan alması ve romanın salt konuya dayanmasıdır. Büyük olayları konu edinen romanlar insanın dramını derinlemesine işledikleri zaman ancak roman olarak başarılıdırlar. Kemal Tahir Yorgun Savaşçı da işte bu ustalığı göstermiş ve başarıya ulaşmıştır. Roman Kurtuluş Savaşı'nın önemi yüzünden ayakta durmuyor. Böyle bir büyük olayın içindeki insanların türlü dramlarını yansıtarak, derinlemesine işleyerek değerleniyor. Kemal Tahir bütün romanlarındaki diliyle Türkçemize yeni bir sentaks getirmiştir. Bu yeni sentaks elbette geleneksel bir köke dayanmaktadır. Değerli bulduğum bu yeni söz dizimi anlamı zenginleştirmektedir. Buna karşılık çok bölgesel ve kişilere özgü, özel deyiş ve deyimleri, bütün roman kişilerinin ortaklaşa kullanmaları, romandaki karakterlerin belirlenmesi ve dil gerçekçiliği bakımından bence bir eksikliktir. Söz dizimi yönünden dilimize değer kazandıran Kemal Tahir'in Yorgun Savaşçı'nın ikinci basımında bu noktaya önem vereceğini umuyorum. Çağdaşımız bir yazarın bir eserinin yarına kalma değerini bugünden belirlemek hem zordur hem de bana düşmez. Ama kendi beğenim olarak Kemal Tahir'in Yorgun Savaşçısı'nın Türk klasikleri içinde yer alacağına, hatta aldığına inandığımı söylemek isterim. Bence Yorgun Savaşçı Türk Edebiyatı'nın baş eserlerindendir. Başka birçoklarının düşüncesine katılarak bu romanın bitmemiş olduğu kanısındayım. Yorgun Savaşçı birçok bakımdan üzerinde dikkatle durulup incelenmesi gereken değerde bir eserdir. Edebiyatımızın yüzünü ağartan böyle bir eser verdiği için Kemal Tahir'i candan kutlarım. Fırtına dindi. Türk edebiyatının zorlu bir fırtınası dindi. Aralarında hiçbir benzerlik olmamakla birlikte Süleyman Nazif'ten bu yana edebiyatımızda böylesine sert, böylesine zorlu bir fırtına esmemişti. Kemal Tahir fırtınası yanında en sert edebiyat yelleri bile imbat esintisi gibi kalır. Gürleyen yergi yıldırımları, dilinde akan sövgü kıvılcımları, yağdırdığı taşlama yağmurlarıyla edebiyatımızın en yaman fırtınası dindi. Eşi Semih arkadaşımız sabahın altısında telefonda, "Kemal uyudu, bir daha uyanmayacak," diyordu. Bu denli yalın, yapayalın bir sözü birdenbire bu denli anlamlaştığı, bu denli şiirleştiği pek az görülmüştür. Bu olağan, bu dümdüz söz edebiyatımızda başka hiç kimsenin Kemal Tahir'in ölümüne olduğu denli uygun düşmez. Bir daha uyanmayacağı uykusuna yatmış Kemal'in alnından öptüğümde, dudaklarıma geçen yokluluğunun serinliğiyle, o zorlu fırtınanın büsbütün dindiğini acıyla duydum. Arkadaşlarıma değgin dosyamda iki bölüm var. Birine birlikte yaşadıklarım, öbürüne birlikte öldüklerim başlığını koymuştum. Birlikte yaşadıklarım bölümündeki adları bir bir silip birlikte öldüklerim bölümüne aktarıyorum. Kemal Tahir de birlikte yaşadıklarımdan birlikte öldüklerim arasına göçtü. Her ölen arkadaşımla ben de biraz ölüyorum ama bu kez biraz değil pek çok öldüm. Neden böyle oldum diye düşündüm. Çünkü dostluğumuz yıllardan beri sevgi bağlarıyla ve dargınlıklarla, anlaşmalarla ve anlaşmazlıklarla, dayanışmalarla ve çatışmalarla, barışmalarla ve küskünlüklerle, gönül almalar ve kızgınlıklarla, değer vermeler ve eleştirmelerle sürüp gitti. Yani gerçek dostluğun bütün gerekleriyle aramızda her ne geçerse geçsin, her ne olursa olsun birbirimizin vazgeçilmeziydik. İşte bunun için olacak bunca yazılar yazmış, bunca yılın yazarı olan ben bugün yaşamımın en zor yazısını yazıyorum. 1944 yılında bir gün dergisinde çalıştığım Sedat Simavi, kurşun kalemle ince ince yazılmış sarı yapraklı müsvedde defteri verdi, okumamı istedi. Uygun görürsem roman 7 günde yayımlanacaktı. Roman müsveddesinin yazarı Bedri Eser'di, okudum. Toplumsal içeriği de olan iyice usta işi bir macera romanıydı. Romandaki olaylar Beyoğlu'nun ara sokaklarında, barlarda, genel evlerde, batakhanelerde, kumarhanelerde geçiyordu. Romanın baş kişisi uçarı, bıçkın, bileğine güçlü yiğit ama doğru bir delikanlıydı. Sedat Simavi'ye yayımlanmalı, güzel roman. Kim bu Bedri Eser diye sordum. Sedat Bey gülümseyerek Kemal Tahir dedi. Kemal Tahir'le hiçbir ideolojik yakınlığı olmayan ama düşmanlığı da olmayan Sedat Simavi, o soylu, gerçek iyilikçi kişiliğiyle eskiden birlikte çalıştığı Kemal Tahir'e yardım edebilmek için onun takma adlarla yazdığı romanları, öyküleri dergilerinde yayımlıyordu. Bedri Eser takma adıyla yazdığı romanı okuyana dek Kemal Tahir üstüne çok şey dinlemiştim. Onun Ayangacılar adlı şiirini çok dinlemiş, çok söylemiştim. Bedri Eser takma adıyla yazdığı romanın baş kişisiyle Kemal Tahir'in yaşantısı arasında benzerlik, koşutluk, tıpkılık ortadaydı. Kemal Tahir de romandaki baş kişisi delikanlı gibi uçarı, bıçkın, gereğinde kavgacı, doğrucu, yiğit bir gazeteciydi. Dipnot, Aziz Nesin'in notu. Börklüce, yüreklice'den dinlediklerime ve Abidin Nesimi'nin anılarına uyuyor. Kemal Tahir'in o yaşındaki resimlerine bakınız. Onun bu karakterini hemen anlarsınız. Onun bu yanını 13 yıllık cezaevi yaşantısı daha da olgunlaştırarak sürdürmüştür. Bu döneminde Kemal Tahir'in soyadı bile Nazım Hikmet'in şiirinden esinlenerek Benerci'ydi. Kemal Tahir'in bu yanından izler ölümüne dek yaşamında sürmüştür. İşte ünlü bir yazarken bile birçok aydınları şaşırtabilecek olan parmağındaki kalın şövalye yüzüğü, kehribar tesbihi, konuşma biçimi, pardüsüsünü mapushane gocuğu gibi omuzuna alışı, davranışları, kendisine çok özgün bir çekicilik veren bütün bu yanları, Beyoğlu eğlence dünyasında geçen bıçkın, kavgacı uçarı, arkadaş canlısı, çok devingen gazetecilik günlerinden ona kalmıştır. Bence Bedri Eser ve başka takma adlarla yazdığı o zamanki romanları, Kemal Tahir adıyla yazdığı romanlarının müsveddeleri alıştırmalarıydı. Hatta çeviriymiş gibi uyarladı. Mike Hammer adlı vurgun romanlarında bile bugünkü Kemal Tahir'in izleri vardır. Bütün bu oluşumlara Kemal Tahir'in babası Tahir Efendi'den geçen Şebin Karahisarlı has Anadolu insanı davranışlarını da eklemek gerekir. Kemal Tahir'in romanlarını değerlendirmek isteyenler onun bütün bu yaşantısını Bedri Eser ve başka takma adlarla yazdığı romanları, çeviri diye sunduğu uyarlamaları, babasından geçen Anadolu'luğu iyice araştırıp incelemek zorundadırlar. Bir de eşi Semiha'yı hesaba katmadan Kemal Tahir'in yaşamını anlamak ve eserlerini çözümlemek olanağı yoktur. Bütün yaşamı dostlarına, arkadaşlarına özverilerle geçen bu eşsiz, elcil, bu sonsuzcasına özverili kadın, hiçbir kadının dayanamadığı, dayanamayacağı o Kemal Tahir fırtınasına seve seve dayandı. Kendini Kemal Tahir'e adadı. Benliğini silip kişiliğini de koruyarak kendini tümüyle Kemal Tahir yoluna verdi. Tıpkı kökü sağlam, güçlü bir kamışın zorlu fırtına önünde eğilip doğrularak hep yerinde durması gibi hem kendisi direndi hem Kemal Tahir'i dik, diri, ayakta tuttu. Semiha Kemal Tahir fırtınasının bir destan kadını, bir anıt kadınıdır. Kemal Tahir son günlerinde fırtınasının dinginleştiği zamanlarda Semiha'ya "Sen olmasan ben yaşayamazdım" derdi. Evet öyleydi. Kanser canavarının pençesinden Kemal Tahir kendi moral gücüyle ama daha da çok Semiha'nın sevecen elleriyle kurtuldu. Ama daha başka bir şey de vardı. Semiha olmasaydı Kemal yalnız yaşayamaz değil, yazamazdı da. Sonra kardeşleri. Eserleriyle yüreğini ortaya koyma cömertliğindeki, nesi varsa başkalarına verme elcilliğindeki bütün büyük sanatçıların yakın çevrelerine takındıkları bencillik Kemal Tahir'de de vardı. O eşsiz iki kardeş Kemal Tahir'in yeryüzü için yaşadığını bilerek onun yoluna kendilerini adamış ve iki güçlü destek, iki yardımcıydı. Çok iyi insandı Sedat Simavi ama o baskı döneminde baskıcılara karşı yüreklilik göstermek gereğini duymuyordu. Bir gün beni çağırıp 1. şubenin siyasi polislerini sık sık beni sorduklarını söyledi. Polisin beni izlemesi için hiçbir davranışım yoktu ama beni işimden etmek için Sedat Bey'i tedirgin etmeleri yeterdi. Karikatürcü Ramiz Gökçe ile bir odada, bir masada karşılıklı çalışırdık. Ramiz bir gün bana şöyle demişti. Aziz Bey, durumunu seçmen gerekir. Bak sana arkadaşım Kemal Tahir'in başına gelenleri anlatayım. Kemal Tahir evlendi. Bugün beni evine götürdü. Yatağı şeker sandıklarının üstündeydi. O günlerde Ramiz iyi bir semtte 3 ya da 4 katlı bir apartman yaptırmıştı. Evi tam takırdı, sonra hapse atıldı, karısından ayrıldı. Bir Cumhuriyet Bayramı günüydü. Bayram gecesi Haydarpaşa önünde demirlemiş olan Erkin zırhlısında balo verilecekti. İstanbul'un bütün tanınmış kişileri bu baloya çağrılıydık. Rıhtımdan motorlarla zırhlıya gittik. Bütün resmi kişiler, hükümet adamları, ünlüler, tanınmış kişiler, yüksek sosyete oradaydı. Erkekler smokin, kadınlar tuvalet giymişlerdi. Yemek, içki, her şey bol. Bütün gece yedik, içtik, dans ettik. Sabaha karşı yine motorlarla gemiden ayrıldık. Sonradan öğrendim ki biz geminin güvertesinde üst salonlarında yer, içer, eğlenir, dans ederken geminin deniz dibindeki hücrelerinde, sintinelerinde Kemal Tahir'le arkadaşları Nazım Hikmet filan zincire vurulmuş olarak sonlarını bekliyorlarmış. Şimdi Aziz Bey seçeceksin, kendin bilirsin. Ya üst salonlarda olacaksın ya zincire vurulmuş olarak geminin sintinesinde. Kemal Tahir için yazdığım bu yazıda benim iyiliğimi düşündüğü için böyle konuşan Ramiz'e verdiğim cevabı yazacak değilim. Ramiz'le bu konuşmamız 1945'teydi. Aradan 10 yıl geçmişti. 10 yıl sonra 1955'te Harbiye'deki askeri cezaevinin daracık hücresinde Kemal Tahir'le birlikteydik. Bu dar hücreye yatarken ikimiz birden sığışamadığımızdan geceleri yere benim başım onun ayaklarına, onun ayakları benim başıma gelmek üzere birbirimize ters uzanırdık. Hücre karanlıktı. Tepede örgütel içindeki kör lamba hücreyi aydınlatmıyor, karanlığın yoğunluğunu daha da çoğaltıyordu. Öylesine daracık bir yerdeydik ki, yerdeki taşlara uzanınca 4 duvarla tavan ve taban, yani içinde bulunduğumuz hacmin 600'ünü birden aynı zamanda görüp duyumlayabiliyorduk. Evimizdekiler nerede olduğumuzu bilmiyorlardı, hiç kimseyle görüştürülmüyorduk. Geceleri hücrenin çıplak taş tavanına uzanıp yatıyorduk. Sonradan Yassıada duruşmalarında bir yargıç albayın yaptığı tanıklığa göre biz orada işlemediğimiz bir suçtan başkalarının işlediği 6-7 Eylül olaylarının suçunu bizlere yüklemek amacıyla idam edilmek üzere tutuklanmıştık. İşte bu koşullar altında birlikte kaldığımız o hücreyi Kemal Tahir çın çın öten kahkahalarıyla, parlak sövgüleriyle ışıtıyor, canlandırıyordu. Kemal Tahir'deki iyimserliği başka hiç kimsede görmedim. İnsanın yiğitliği zor yerlerde, dar geçitlerde belli olur. Kaç kez denemişimdir. Kemal zor koşulların, kötü yerlerin, dar geçitlerin yiğit arkadaşıydı. Düşün, yayın evini kurmayı işte o hücrede kararlaştırmıştık. Bu yayın evinin sonradan nasıl kurulup da yürümediğini yazmayı şimdi uygun bulmuyorum. Çağdaşlarım içinde böylesine coşkulu arkadaşım olmadı. Beğensinler beğenmesinler, sevsinler sevmesinler, dostu olsunlar, düşmanı olsunlar ama her namuslu kişi Kemal Tahir için şu gerçeği onaylamak zorundadır. Çağımız Türk romanında işini en ciddiye alan, neyi, neden, nasıl yaptığını ve yapacağını bilen, bütün bunları en çok araştırıp inceleyen yazarımızdı. Her romanını nasıl yazdığı ayrı bir roman konusu olacak denli, çileli bir çalışmadır. Elbet günün birinde bıraktığı müsveddeleri, notları, ondan geriye kalan her şey araştırılıp, taranıp, sıralanıp, değerlendirerek onun çalışma yöntemini ortaya konulacaktır. Kemal Tahir bir diyalog adamı değildi, o bir monolog adamıydı. Çünkü diyaloğu kendi kendisiyle yaptığı için konuşmaları dışarıya monolog olarak yansırdı. Kendi kendisiyle tartışarak konuşurdu. Her konuşması gelecekteki bir eserinin bir ön çalışmasıydı. Onun sık sık yön ve biçim değiştirecek olan bu ön çalışmalarını, yani konuşmalarını, düşüncelerinin son biçimi, kesin yargısı sananlar yanılmışlardır. Bunların içinde Kemal Tahir'in sofra söyleşilerini mal bulmuş gibi kapıp yazanlar, yayımlayanlar da olmuştur. Bu yüzden Kemal Tahir konusu ölümünden sonra da tartışma konusu olarak sürüp gidecektir. Onun beynini yaramaz bir kedi yavrusunun oynayıp karma karışık ettiği bir yün yumağına benzetirim. Kemal düşünceleri işte böyle karıştırır, birbirine düğümler, karma karışık eder, en sonunda bundan yeni bir düzen çıkarırdı. Ama bu düzen de elbet kesin sonuç değildi. Her şeyi yeni baştan düşüneceğiz. Eski yargıları, değer yargılarını yeniden eleştireceğiz. Yeni düşün bileşkelerine varmalıyız gibi çok doğru olan yargıları, her konuda özgün düşünceyi arayışı, Kemal Tahir'i zaman zaman orijinallikten paradokslara götürmüştür. Çünkü o sürekli arayışlar içindeydi. Bu arayışlarında karşıt boyutlarda, en ters ve en uç düşünce doruklarında dolaşır, bu yüzden de çok abartmalı konuşurdu. Sürekli arayış içinde olduğundan bir zaman savunduğu bir düşünceyi kendine özgü davranışla, "Yahu, yanılmışız" diye eleştirdiği çok olmuştur. Kanser ameliyatında ciğerinin biri alındıktan sonra Kemal Tahir'e olan davranışların büsbütün değişmişti. Onunla tartışmaktan çekiniyor, dediklerini benimsemesem de tartışmıyordum. Bütün yaşamımda en yumuşak davrandığım, düşüncelerini tartışmadığım tek arkadaşım son 2 yılındaki Kemal olmuştur. Çokları o kanser canavarından kurtulduktan sonra bambaşka bir Kemal Tahir'le karşılaştıklarını bilemediler. Bir gün bana, "Arkadaş, bu kitapları ne yapacağız yahu?" diye sormuştu. Zengin kitaplığına asıl verdiği değer her kitabına yazdığı notlarından ileri geliyordu. Bu kitapların her satırında onun düşünceleri vardı. Bir gün zengin kitaplığındaki kitaplarını inceleyenler, o kitapların satırları arasında yazılmış çok özgün düşünceler, eleştirilerle birlikte çok ağır sövgüler de bulacaklardır. "Ben bir vakıf kuracağım Kemal," dedim. "Çok iyi olur, çok iyi," dedi. "Ben de bir vakıf kurayım, hele sen bir kur da." Kanser canavarını yendi, hem de nasıl yendi. Ama ölüm o çileli 63 yılın yiğit Kemal Tahir'ini en zayıf yerinden, yüreğinden vurdu. "Görüşmek üzere Kemalciğim, görüşmek üzere. Bana yaşamın en zor yazısını sen mi yazdıracaktın? Görüşmek üzere." 14. Ayrımın sonu. Sayfa 200.